kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğa ile birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Herkese merhaba, bu kaydı 16 Nisan'da alıyoruz. Yine tarihi bir gün, 7 yıl önce bugün 16 Nisan 2017'de Türk tipi başkanlık sistemini oyladık ve siyasal rejimimizi değiştirdik. Bizde Osmanlı-Türk modernleşmesi 200 yıllık bir tarihe sahiptir ve bu tarih taçlılar olarak ifade edilen saltanat sahiplerine karşı ulusal bir meclisin egemenlik hakkına sahip çıkma mücadelesidir. Başka bir ifadeyle 200 yıllık Türk modernleşmesinin en önemli kurumu Osmanlı'da Meclis-i Mebusan, Cumhuriyet'te de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. O kadar ki bizim meclisimiz Kurtuluş Savaşı'nın da karargahı olabilmiş, bu nedenle gazi ünvanı kazanmış, istisnai yetkilere haiz bir meclistir. Meclis demek de ulus demektir, halk demektir. Dolayısıyla hakimiyet milletindir ifadesinin gerçekleştiği, doğduğu yerdir meclisin adı. Dolayısıyla meclis bizdeki ulusal egemenliğin ana rahmidir. Egemenliğimiz meclisle başlar, meclis demek egemenlik demektir. Nitekim 29 Ekim 1923'te yani Cumhuriyet'in ilan edildiği gün dönemin Anayasa Komisyonu Başkanı Yunus Nadir'in de konuşması bu minvaldedir.
Arkadaşlar, yaptığımız yürürlükte olan rejimin adını koymak ve anayasanın ruhunu açıklamaktan ibarettir. Yeni Türkiye Devleti milletin ruhundan doğmuş bir devlettir. Bundan böyle milletin kendisi hem hakim hem de efendisidir. Türk milleti bundan sonra başında bir taşı kabul etmez ve hiçbir ferdin esiri olmaz.
Dönemin meclis tutanaklarına bakıldığında Yunus Nadir'in ifade ettiği taçlılar ifadesine sık rastlanır. Taçlılar, yani milletin her bir ferdinden varoluşuyla ayrışan, varoluşuyla kendisini soylulardan sayan bir sınıfa karşı, yani taçlılara karşı devrimci bir isyandır Cumhuriyet. Zaten Türk modernleşmesi de bu zemin üzerine yükselir.
Efendiler, hükümetimiz teşekkül ettiği günden beri Cumhuriyet'tir. Ama bazı ihtiras ocaklarını alevlendirmemek için ünvanını açıkça vermemiştir. Bugün bunu açıkça ilan ediyoruz. Artık taçlılar bu milleti idare edemeyecektir. Hükümdarların hangisi başımıza geldi de halimizi sordu? Dağdaki çobandan ekmeğini taştan çıkartan köylüden haberdar oldu mu? Efendiler, bu devlet bir ailenin mülkü değildir, milletin devletidir.
Birinci meclisteki Nasuh Efendi'nin bu konuşması da Cumhuriyet'in ruhu hakkında fikir verir. Yunus Nadi ile aynı ifadeyi kullanması tesadüf değil. Saltanat sahipleri, saray efradı devrimciler tarafından taçlılar olarak anılır. Aile mülküne dönüşmüş devlete bir başkaldırı olarak ulusal egemenlik öne çıkarılır. Bu haliyle 29 Ekim 1923 egemenliği bir ailenin mülkü olmaktan çıkararak ulusal ölçüye genişletmiştir. 16 Nisan 2017'de yani 7 yıl önceki referandumda bu 200 yıllık Türk modernleşmesinde bir kırılma noktası yaşandı. Zaten o gece yani 16 Nisan 2017'de de Tayyip Erdoğan bu bilinçle şu ifadeleri kullandı.
Değerli basın mensupları, ekranları başında bizi izleyen sevgili milletim. Bugün Türkiye 200 yıllık kadim bir tartışma konusu olan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir. Bu karar sıradan bir olay değildir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerindeki değişim, dönüşüm kararının verildiği gündür bugün.
Erdoğan'ın tarih okuması yerindedir. Çünkü Osmanlı-Türk modernleşmesinin biricikliği meclisin devlet mekanizmasının merkezinde konumlanmasından ileri gelir. 16 Nisan'da meclis bypass edildi. Gerçekten de 16 Nisan 2017 referandumunda halkımız verdiği oylarla 200 yıllık Türk modernleşmesinin aktığı yönün tersine bir karar almış, bir kırılma yaratmıştı. Yaratmıştı da iyi mi olmuştu? Devlet denen nesne 2017'den bu yana daha mı iyi çalışmıştı? Sanırım bu sorunun cevabını hemen herkes artık biliyor. 16 Nisan kara bir leke olarak duruyor demokrasi tarihimizde. O referandumda evet diyenlerin torunlarına, çocuklarına bir özür borçlu olduğunu düşünüyorum. Fakat Türk tipi başkanlık sistemi sadece halkımızı veya devleti değil, bizzat bu sistemi getirenleri de çürüttü. Çürüme ifadesini boşuna kullanmıyoruz. Uzun süredir trend topiği takip edenler bu çürüme ifadesinin arka planına hakimdir diye düşünüyorum. Bu çürümeye ilişkin bir olay 8-15 Nisan haftasının trend topiği oldu. AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü'nde yediği bir ıstakozu Instagram hesabından paylaşması Bursalı'yı trend topik yaptı. Bu olay bize de üzerine konuşulması gereken ekonomik ve politik bir gündem yarattı. Ekonomik bir gündemdi çünkü biz bırakın Monaco Yat Kulübü'nü dışarıda İskender yerken bile yüzlerce lira ödüyorduk. Peki neden? Bu ekonomik gündemdi. Politik bir gündemdi çünkü iktidarın seçim yenilgisinin hemen arkasına denk gelmişti. Yani basit bir ıstakoz yemeği önümüze etli bir konu bırakıverdi. Uzatmayalım isterseniz. Ben Ozan Gündoğdu. Hazırsanız başlayalım. Bayram tatili geride kaldı. Önceki bölümde size demiştim ya bayramda Zeynep'le tatile çıkıyoruz diye. Çıktık tatile ve döndük. Gittiğimiz yerlerde neresi? Ankara ve Ayvalık. Yani bir kent hayatını gördük. Orası başkent. Bir de bir tatil yürüsü gördük. Aman Allah'ım. O nedir? İki kişi 500 liranın altında karnımızı doyuramıyoruz. Bakın sadece karnımızı doyurmaktan bahsediyorum. 1500 liranın altında keyifli bir yemek yiyemiyoruz. Deyin ki karı koca bir akşam yemeğine çıktınız. İki kadehte bir şey de içiyorsanız 2000 lirayı unutun. Ya ne oluyoruz? Ya bir kötü tostu 300 liraya satanlar mı dersin? Çayı 50 liraya fixlemeler mi dersin? Standardınızı biraz yükseltin. Çok değil, biraz iyi bir şey yiyip içeyim deyin. Yemek mi yiyorsunuz, dayak mı yiyorsunuz belli değil. Cumartesi döndük İstanbul'a. Pazar günü Now TV'de Benden Söylemesi programındayım. Aklımda da bu mesele. Meliha Okur'la Merve Yıldırım da vaziyeti kavradı. Ne çektiğimi fark ettiler.
300 liraya tost satıyorlar. Ya bu böyle şey
ekmek değil. Arası peynir yani.
Enflasyon dayağı yemişsin.
Bu enflasyon tabii canım insana sınır bozuyor.
O zaman iyi dayak yemişsin sen
ya
bu bayramda.
Ya vallahi aynen öyle.
Sen bu bayramda sıradan bir orta sınıf vatandaşı olarak enflasyon sopasını yemişsin.
Siz de yediniz mi enflasyon sopasını? Biz İstanbul'da o sopayı zaten düzenliyoruz da Ankara'da aynı. Hele o Ayvalık. Ya memur mu itiydi oralar? Ne olmuş ya öyle? Genel olarak yaşama maliyeti hakkında bir şey deneyimlemedim. Yani Ayvalık'ta yaşasam kiralar ne kadar, faturalar ne kadar vesaire oraları geçiyorum. Ama dediğim şey şu, buraları gezemiyorsunuz. Gezmeye niyetlenirseniz de enflasyon dayağını yiyorsunuz. Çünkü gezerken illa bir şey yemek istiyorsunuz ve dayak başlıyor. Dışarıda yeme içme hizmeti almak istiyorsanız gerçekten tuhaf paralar ödüyorsunuz. Yani arkadaşlar, dışarıda yemek yemek işi artık çok pahalı. Memleketimizin her konudaki kerteriz noktası, Türk insanı prototipi Hakan Ural da bu sorunu gündemine almış.
Kavacık'ta herkesin bildiği bir dönerci var. Adnan dedim, iki porsiyon bana dedim döner söyle. Bol soğan, domates, biber. Çocuk geldi, iki tane elinde böyle torba. Aldım ben, ne kadar oğlum dedim. 1370 lira dedi. Oğlum dedim, iki porsiyon döner. 1370 lira mı dedim.
Şimdi Hakan Ural bu sorunu gündemine almış ama benim de Twitter'da en çok önüme düşen tweetler bu meseleyle ilgiliydi. Mesela ilk Twitter fenomenlerimizden Taci Kalkavan şöyle yazmış.
Abartısı söylüyorum, an itibariyle dünyadaki en pahalı şehir İstanbul olabilir. Yok Japonya, yok Singapur, geçin bunları.
Millet tabii çok hak vermiş bu tweet'e. Çünkü realite bu. İstanbul'da gerek kiralar, gerek konut fiyatları, gerekse yeme içme hizmetleri döviz bazında ölçseniz dahi diğer dünya şehirleriyle yarışıyor, hatta onları geçiyor. Üstelik bizim elimize döviz de geçmiyor. TL cinsinden gelirlerimizle Avrupa kentlerinin fiyatlarına maruz kalıyoruz. Avrupa'ya gidenler de karşılaştırıyor fiyatları. Yahu diyorlar, bizim İstanbul'dan daha ucuz buralar. Taci Kalkaban'ın bu tweet'i 1 milyon kez görüntülenmiş. Fakat ona cevap yazan gazeteci Ersoy Özdem'in tweet'i 4,5 milyon kez görüntülenmiş. Ne yazmış Ersoy? Tweet'in de Kuzguncuk fırınının bir vitrin görüntüsünü paylaşmış ve şöyle demiş.
Kuzguncuk fırınında şu kurabiyeler gözümüze çarptı. İçeri girip bir fıstıklı bir cevizli dedim. 230 lira dedi adam. Meğer benim üzerindeki etikette gördüğüm ve kilo fiyatı sandığım şey adet fiyatıymış. Büyük saygısızlık ediliyor millete. Kimse de bir şey demiyor.
Bakın kilosu değil, tek kurabiye 110 TL. Bu fiyat davranışını nasıl açıklayabiliriz? Maliyetten daha öteye geçen bir sorun var. Bu sorunu tiye alan bir Instagram fenomeni bile türemiş. Fenomenimizin adı Aslan Mert Özcan. Paylaşımlarında abartılı sunumların fiyatla nasıl paralel ilerlediğini anlatıyor. Biraz da tiye alıyor, alaya alıyor. Belki siz de denk gelmişsinizdir. Şöyle paylaşımlar yapıyor.
Şimdi bu çay kaç lira? 5 lira. Ama bitmedi. Biz bunu nasıl içiyoruz biliyor musun? Böyle tepside geliyor. Sonra limonumuzu koyalım. Hadi kurabiyemizi de koyalım ufacık. Şimdi kaç lira? 25 lira. Astolay geliyor. Çayın yanında hiç içmediğimiz, kullanmadığımız bir şey. Hazır mısın? İşte o bitkiyi koyuyorlar. Şimdi kaç lira? 45 lira. Afiyet olsun.
Fiyatlar uçuk düzeyde olduğu gibi sunumlar da öyle. Efendi gibi çay içemiyorsunuz. Mutlaka öpüleceksiniz. Sunumdan belli. Öpülmeye gidiyorsunuz zaten. Bir tanıdığımız bu bayramda İtalya'ya gitti. Floransa'da 4 kişi gitmişler bir pizzacıya. İyi de bir yermiş. Servis ücretiyle beraber 55 euro ödemişler. Yani ne demek? Yaklaşık 1800 lira. Dönüşte Edirne Keşan'da bir köfteciye oturmuşlar. 4 kişi 2000 TL ödeyip çıkmışlar.
Hadi bakalım bu da senin. Afiyet olsun Ahmet.
Bu fiyat orantısızlığı karşısında orta sınıf halkımız ne yapıyor peki? Ne yapsın? İlk fırsatta Yunan adalarının yolunu tutuyor. Adalara vize de yok. O da kalktı. Böylece adalar bu sene çok ciddi revaçta. Yunan Katimerini gazetesi Yunan adalarına giriş yapan Türklerin verilerini yayınlamış. Örneğin Sakız Adası'na giden Türk turist sayısı geçen yıl Ramazan Bayramı'nda 2716'ymış, bu sene 4993'e çıkmış. Samos'a gidenler 299'dan 2851'e çıkmış. Rodos'a gidenler 2320'den 5726'ya çıkmış. Tabii bu eğilimde fiyatlar kadar vize serbestisi de var.
Kapıda vize uygulaması komşuda başladı. Yunanistan Türk vatandaşlarına 5 Ege adası için kapıda vize uygulamasını açtı. Hatta bu bayram öncesi 20 bine yakın rezervasyon yapıldığı da ifade ediliyor. Tatilini Yunan adasında, Yunan adalarından birinde geçirmek isteyenler de İzmir'den feribotlarla gidebiliyor.
Vize etkisini kenara bırakalım, fiyatlara odaklanarak devam edelim. Halkımız bayramda enflasyon dayağını yerken Avrupa'ya gidenler dönüşte hepimize anlattılar vaziyet. Tam olarak Kibar Feyzo'nun İstanbul'dan köye dönüşü gibi aydınlandık Avrupa'daki fiyatları görünce. Ya dedik bu fiyatlar ucuz. Yani Fransa'da, İngiltere'de, İtalya'da son derece güzel leziz yemekler yiyorsunuz. Türkiye'dekiyle benzer hatta daha uygun hesaplarla karşılaşıyorsunuz. Çeşme'yi, Bodrum'u geçiyorum. Oralar zaten uçmuş da Türkiye'nin daha mütevazi yerlerinde bile fiyatlar Avrupa standartlarında. Şimdi fiyatlar Avrupa standartlarında da talep ne durumda? Yani dükkanlar boş mu? Tatil yöreleri ne alemde?
Çok pahalı abi her şey.
Ama ilginç bir şey söyleyeyim mi? O dönercide hep kuyruk olur ama bu bayramda nasıl bir kuyruk vardı biliyor musunuz? Dönercinin arkasındaki sokağa
Çağlar,
kadar taştı.
Orası zaten iş yapmasını, o evet. Apayrı bir tartışma. Ben fiyat diyorum evet. Da oğlum ya.
Evde ya etin kilosuyla hesapladığınızda dışarıda yemek çok daha evet.
Ben fiyat diyorum be yavrum ya. Konumuz fiyatlar ama biraz önce Hakan Ural'a döner kuyruğundan bahseden Çağlarcılar da haklı. Yani benim gördüğüm de budur. Her yer lebalep dolu. Bayramda Ayvalık'a giremedik arkadaşlar. Bakın bir mekana giremedik demiyorum. Direkt Ayvalık'a giremedik. Öyle bir kuyruk. Bu nasıl oluyor? Yani fiyatlar bu haldeyken nasıl oluyor da talep azalmıyor? Şimdi kulaklarınızı dört açın. 3 kuruşluk bir ekonomi dersine adım atalım. Tüm değişkenleri dışarıda bırakalım. Normal şartlarda bir malın fiyatı artarsa o mala dönük talebin ne olması gerekir? Azalır. Demeden önce biraz düşünün lütfen. Bazen malın fiyatı ile o mala dönük talep arasında bağlantı kopar. En tipik örneği bunun sudur. Su fiyatı ne olursa su içmekten vazgeçersiniz. Tekrar sorayım. Suyun fiyatı ne olursa su içmekten vazgeçersiniz. Cevapta zorlanmakta haklısınız. Suyun fiyatıyla suya dönük talebiniz arasındaki bağlantı son derece zayıftır. Su fiyatı her ne olursa olsun su içmeye devam etmek zorundasınız. İşte bu şekilde olan su gibi mallara zorunlu mallar diyelim. Ama mesela tüketimi zorunlu olmayan bir malı düşünelim. Örneğin yaş pasta. Pasta fiyatıyla sizin pastaya dönük talebiniz arasında bağ daha güçlü değil mi? Yani pasta fiyatının artmasıyla su fiyatının artması sizin bu iki mala dönük talebinizi daha farklı etkileyecektir. Pastadan vazgeçmeniz daha kolaydır. Sudan vazgeçemezsiniz ama. Demek ki mallar arasında fiyatla talep duyarlılığı açısından farklar var. O halde soruyu biraz değiştirelim ve iki farklı malı değil de aynı kalitede iki aynı malı düşünelim. Biri 5 lira, diğeri 10 lira. Hangisini seçersiniz? Bu soru bir reklam filminin de konusu oldu. Beraber dinleyelim.
Bak kuş, kulağını dört aç ve beni dikkatle dinle. Sağdaki meşhur bir marka, soldaki ise Regal. İkisi de aynı üstün özelliklere sahip. Aralarındaki tek fark şu: sağdaki marka 5 lira, Regal 4 lira. Hangisini tercih edersin? Demek ki pahalısını seçtin.
Bu reklam filmini hatırlıyorsunuzdur. Reklam çok tutmuştu ama bu reklam markanın satışlarını arttırdı mı emin değilim. Çünkü pazarlama stratejileri insanların aklına değil duygularına hitap edince kazanıyor genellikle. Reklamdaki kadının kararı irrasyoneldir, yani akılcı değildir de sizin de benzer davranışta olduğunuz kararlar olmuştur. Yani en azından benim oldu. Benden yola çıkarak sizle ilgili empati yapıyorum. Sizin de vardır böyle kararlarınız. Bizde klasik iktisadın varsayımı fiyat ile talep arasında ters yönlü bir ilişki olduğudur. Yani malın fiyatı arttıkça o mala dönük talebin azalması gerekir. Yanlış bir varsayım da değildir bu. Fakat sadece bu varsayımdan hareket ederek Türkiye'de yeme içme yerlerinin sinek avlaması lazım. Zorunlu mal da değil dışarıda yemek yemek. Tamam, pek çok zaman dışarıda yemek bir zorunluluğa dönüşüyor da, yani kabul edersiniz, su gibi bir zorunlulukta değil yani bir lokantada İskender yemek. İşte bu noktada 19. yüzyılın ikinci yarısına damga vurmuş bir iktisatçı fiyat ile talep arasındaki ilişkiyi yeniden yorumlamış. Madem dışarıda yeme içme sektöründeki fiyatları konuşuyoruz, o halde bu iktisatçıyı bilmek zorundayız. İktisatçımızın adı Thorstein Veblen. Bağımsız Sinema Merkezi, kısa adıyla BSM, YouTube'da gösterişçi üretim başlıklı videosunda Veblen'i konu edinmiş.
Aynı işe yaramasına rağmen 100 dolar yerine neden 1000 dolarlık takım elbise alınır? Veblen'e göre sorunun yanıtı iktidar meselesiydi. Zenginler ihtiyaç duymadıkları şeylere ne kadar para harcayabildiklerini göstererek egemenliklerini kanıtlıyorlardı. O zamanlar radikal bulunmasına rağmen Veblen'in gözlemi artık inkar edilemez.
İktisatta Veblen etkisi olarak anılan bu fikre göre tüketim sınıflara ilişkin bir meseledir. Zaten Veblen'in gösterişi tüketim kavramını ortaya attığı 1897 tarihinde yayınlanan eserin adı da Aylak Sınıfın Teorisi. Veblen etkisini varsayımımıza dahil ederek şöyle söyleyebiliriz. Evet, bir malın fiyatı arttıkça o mala dönük talep azalır. Fakat bazı anlar veya bazı durumlar olur ki malın fiyatı ile mala dönük talep birlikte yukarı yönlü hareket ederler. Yani malın fiyatı arttıkça mala dönük talep de artar. Ne kadar pahalıysa o kadar iyidir. İşte Veblen buna conspicuous consumption, yani gösterişçi tüketim diyor. Şimdi Veblen'i biraz daha açarak konuşacağız ama önce kısa bir ara verelim.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Zenginleşen sınıfların tüketimi nasıl farklılaşır? Özellikle de yeme içme alışkanlıkları. Soru güzel değil mi? Zengin ile yoksulun yeme içme kültürü farklıdır da bu farklılaşma hangi aşamalardan geçerek değişir? Bundan 5 yıl önce Bir Gün gazetesinde yayınlanmak üzere Vedat Milor'la tam da bu konuları konuşmak için bir röportaj yapmıştım. Bana da Vedat Milor anlatmıştı bu meseleyi. Bu tarihsel bir süreç. Yani bir anda olmuyor bu ama zenginleşerek halk sınıflarından ayrışan sermaye sahiplerinin tüketiminde de etap etap farklılaşmalar başlıyor. Milor sürecin 3 aşamada yaşandığını söylüyor. İlk aşamada yeni zenginler halk sınıflarıyla aynı şeyi tüketiyor ama daha fazla tüketiyor. Yani hacimde bir farklılaşma var. Yoksul 1 tabak 2 tabak yiyorsa zengin 4 tabak 5 tabak yiyor. Dinleyelim.
Zengin insan, fakir insan aynı şeyleri tüketiyor aşağı yukarı. Fakat daha 2 misli 3 misli yiyor. Hollywood 50 filmlerini görüyorsunuz. Oradaki zengin insanlar genellikle komprador şey tip şişman kilolu insanlardır. Çok yerler yani. Büyük yerler. Daha büyük porsiyon isterler.
Zenginlik göstergesi gibi oluyor.
Zenginlik göstergesi büyüklük oluyor.
Zenginleşen sınıflar halk kesimlerinden ayrışırken tüketim ilk etapta miktar bazında artıyor. Bu haliyle halk kesimlerinin gözündeki zengin imajı şiş göbekli şeklinde oluşuyor. Fatsa Çocuk Korusu ta 1979 yılında çarşıda yağ ve şeker bulunamaması üzerine şöyle bir şarkı yapmış.
Çarşıya vardım, yağ bulamadım. Çarşıya vardım, yağ bulamadım. Aferin dediler, şaşırdım kaldım. Aferin dediler, şaşırdım kaldım. Onlar şiş göbekli, ben cüce kaldım. Onlar şiş göbekli, ben cüce. Ne diyeyim, ne diyeyim, nerelere gideyim, patroya kaçırıyor, ben nasıl edeyim?
Yani bu tip bir toplumsallıkta zenginlerin sonradan görme olduğu, ilk kez zenginleştikleri aşamada zenginin imajı şiş göbekli, tombul, şişman şeklindedir. Fakat bunlar zenginliğin ilk aşamasıdır. İkinci etapta zenginler halk kesimlerinden tüketim miktarıyla değil, hacimle değil, tükettiklerinin niteliğiyle ayrışmaya başlarlar. Yoksullardan daha farklı şeyler tüketmeye başlarlar.
İkinci aşamada şey geliyor, birdenbire daha zenginlerin diğerlerinin yemediği enteresan şeyleri keşfetmesi geliyor. Ürünleri keşfetmesi, pahalı olan ürünleri keşfetmesi geliyor. Mesela havyar keşfediliyor diyelim, trüf keşfediliyor. İstakoz keşfediliyor. Yani bu tip ürünler yeniyor. Ama kalite pek önemli değil. Yani bunu yiyen hani ne kadar iyi bir kavyar yiyor, havyar hangi balıktan çıkar, farklı nelerde.
Statü şeyi olarak.
Aynen öyle yani. Statü. Hepsi bunun.
Burada yoksullarla zenginlerin ya da daha doğru ifadeyle emek kesimiyle sermaye kesiminin yediklerinde farklılaşma yaşanıyor. İşte bu aşamada bizdeki bir zengin yemeği olarak istakozla karşılaşıyoruz. AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da bu hafta Monaco Yat Kulübü'nde yediği bir ıstakozun resmini Instagram hesabından paylaşmasıyla trend topik oldu. Istakoz bu anlamda son derece sembolik bir yemek. Tam anlamıyla ikinci etap zenginleşmenin sembol yemeği. Bu sayede yoksuldan ayrılıyor kişi. En azından biz Türkler için böyle. Bursalı'nınki de tam olarak konuştuğumuz bu konulara güzel bir örnek oluşturuyor. Bu noktada bu tüketimin yani Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz yiyip bunu Instagram'dan paylaşma davranışının kökenlerinde de Veblen'in gösterişli tüketim kavramı yatıyor. Bu haliyle aylak bir sınıfın mensubu olarak Şebnem Hanım toplumdan ayrışan bir tüketimin içinde itibar arıyor. Anahtar kelimeyi söyledik bakın, itibar. Evet, mesele ekonomik olmaktan uzaklaşarak sosyolojik bir boyut kazandı değil mi? Hadi gelin Eko Türk TV'de bu meseleyi yani gösterişli tüketim kavramını yorumlayan siyaset bilimci Yalın Alpa'ya kulak verelim.
Toplumun aksine onadığı itibarlanmış kurumları, ürünleri kullanarak kendine itibar katmak. Mesela...
Gösterişli tüketimin altında yatan motivasyon da bu. Veblen de böyle söylüyor zaten. İtibar. Toplumun itibar yüklediği her ne ise o şeye sahip olmak ve itibar satın almak. Enteresan. Bu noktada gösterişli tüketimi sadece geliri açıklayamıyoruz. Yani sadece zenginlerin yaptığı bir iş değil bu. Paranız olmasa dahi gösterişli tüketimin çekimine siz de kapılabilirsiniz. Siz de kendi çapınızda gösterişli tüketime sürüklenebilirsiniz. Bu noktada vurgulanması gereken bir diğer konu gösterişli tüketimle başta Instagram olmak üzere sosyal medya paylaşımlarının arasındaki bağ. Çünkü itibar için yapılan bir harcama varsa ortada, bu harcamayı mümkün olduğunca fazla kişiye teşhir etmek de önemli. Yani tek başınıza ıstakoz yediğiniz zaman eğer derdiniz itibar kazanmaksa ve bunu paylaşmıyorsanız o ıstakoza o kadar parayı niye verdiniz ki? Instagram da tam da bu iş için biçilmiş kaftan.
Gösterişçi tüketimde diyelim ki kişinin kişisel mutluluğu o kadar önemli değildir. Kişi kendiyle daha önce tanışmamış kişilere gösteriş yapmada daha iyidir. Çünkü genellikle demin senin de bahsettiğin telefonu satın alırken yakın çevresi o telefonu alırken ne kadar zorlandığını biliyordur.
Evet.
Kendisi de bu konuda yakınır. Bazen belki borç ister, kredi kartını kullanmaya çalışır. Dolayısıyla yakın çevre biliyordur.
Şebnem Bursalı da türlü duygularla gittiği Monaco Yat Kulübü'ndeki bu paylaşımının ardından tepki görünce ailemle beraber gittim diyiverdi. Fatih Altaylı da Frankofon olmasının verdiği avantajla, oraları bilir o, Monaco Yat Kulübü hakkında bildiklerini kendi YouTube kanalında anlatmış.
Monaco'daki otele, pardon restorana ailesiyle gitmiş. Zannedersin ki Monaco'da büyümüşler. Bir kız kardeşi Antibes'de yaşıyor, öbür eniştesi Manton'da yaşıyor. Orta yer diye Monaco'da buluşuyorlar zannedersin. Ya Allah aşkına, yani Türk halkında bu kadar saf ve salak yine konuya. Gittiğim restoran, zannedersin sahilde balıkçıya gitmiş. Ya Monaco Yat Kulübü kardeşim bu. M-Y-C. Dünyanın en havalı kulübü. Şöyle söyleyeyim ya, içeride bu. Bunun üyelerinin falan kılık kıyafet kodu vardır. Öyle kolay kolay giremez. Yani hangi saatte ne giyeceğin, akşamdan ne giyeceğin falan o kadara bellidir. Böyle acayip bir yerdir yani. Orada ailesi yemek yemiş. Hatta babasının köyde de İzmir'de Ödemiş'in köyünde arkadaşlarıyla beraber.
Fakat Şebnem Bursalı'nın MNC'deki ıstakoz yemeği sosyal medyanın konusu olduktan sonra bir de bu restorandaki fiyatlar gündeme düştü. Twitter'da takipçisi olduğum Gürman Timuran, Monaco Yat Kulübü'nün menüsünü paylaşmış ve bazı yemeklerin fiyatlarını yazmış. Mesela deniz taraklı spagetti 22 euro. Türk lirası karşılığı 760 lira. Karidesli nocci aynı fiyatta 760 lira. Kuzu pirzola biraz daha pahalı 960 lira. Şimdi bu fiyatlar Tamam pahalı da kardeşim, Monaco Yat Kulübü'nde 3 Michelin yıldızlı şeflerin yaptığı yemeğin fiyatı bu. 3 aşağı 5 yukarı İstanbul'da da bir kebapçıda benzer fiyatlar var yani. Bu işte bir tuhaflık yok mu?
Diğer tarafı, komedi tarafı şu. Monaco Yat Kulübü'ndeki fiyatlar, ki Avrupa'nın pek çok yerinde zaten böyle, Avrupa'nın lüks restoranında da fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı öyledir. Türkiye'deki kebapçı fiyatlarından daha pahalı değil.
Hatta
yani,
daha ucuz.
Daha ucuz. Yani İskender'den Monaco Yat Kulübü'nde ıstakozlu makarna yemek, İstanbul'da İskender yemekten neredeyse aynı para.
Bu nasıl oluyor? Ben bu gelişmede gösterişli tüketimin etkisi olduğunu düşünüyorum. Bakın, tek neden budur demiyorum ama etkisi olduğunu düşünüyorum diyorum. Bayramda Ayvalık'a gittik. Benim çocukluğumdan bu yana gittiğim bir yerdir Ayvalık, Cunda falan. Samimiyetle söylüyorum, buralar emekli memur kesiminin tatil için gittiği mütevazi yerlerdi bundan 15-20 sene evveline kadar. Şimdilerde alelade bir kafeteryada çaya 80-90 lira verdiğiniz, bir tatlıya 300-400 lira verdiğiniz ateş pahası bir yere dönüşmüş ve size bir şey söyleyeyim, tıklım tıklım da dolu. Halkımız şıkır şıkır giyinmiş, buralarda fotoğrafını çekiyor, Instagram'a koyuyor. Belki hiçbir şey yemiyor, tüketmiyor ama bir yerde fotoğraf çekilmek hoşuna gidiyor. Ne varmış bunda, biz de gittik diyebilirsiniz. Biz de oturduk, biz de fotoğrafımızı çektirdik, Instagram'a koyduk. Buna da sürü etkisi ya da orijinal ifadesiyle bandwagon efekt deniyor. Tatilde ne yapılır? Kervanlar halinde Cunda'ya, Çeşme'ye, Bodrum'a gidilir, enflasyon dayağı yenilir ve dönülür. İşte sürü etkisi. Yani herkesin yaptığı davranışın içinde bulunarak rahatlama davranışı. Yoksa koyun demiyorum, ben de işte gittim yani Ayvalık'a, hepimiz gibi. Fakat buralardaki fiyatlama davranışı sezonluktur ve turizme özgüdür. İyi de kentlerdeki fiyatlar... Yani sadece Çeşme'ye, Bodrum'a özgü bir şey olmaktan çıktı bu. Ekonomist Emre Alkin de kendi YouTube kanalında bu hakikati vurgulamış. Yani bu farklılaşmanın, Avrupa ile aynı fiyatlarda olmanın ekonomik temellerini analiz etmeye çalışmış ve bu hakikati vurgulamış.
Evet, doğrudur. Avrupa ve Türkiye karşılaştırıldığında Türkiye artık Avrupa'dan daha pahalı. Aynı mebdada parayla marketten alışveriş ettiğiniz zaman Avrupa'da daha fazla alışveriş yapabiliyorsunuz. Restoranlar pahalı. Market pahalı, kafeler pahalı, hizmet pahalı ve kalitesi tartışmalı.
Bu haliyle Avrupa'ya gidip orada yemek yemeyi, orada gezmeyi gösterişli tüketimle açıklayamayız. Yani Monaco Yat Kulübü'nden bahsetmiyorum, İtalya'ya bir turla gitmek bu gösterişli tüketim değil. Tam tersine ana akım olan, rasyonel olan Avrupa'ya ya da Yunan adalarına falan gitmek bana kalırsa. Monaco Yat Kulübü demiyorum, dikkat edin. Ama bayramda İtalya'ya turla giden dostlarımın aktardığı şu. Napoli'de yediğiniz pizza, İstanbul'da yediğiniz pizzadan ucuz ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya dedim. İşte bunun üzerine, bu sorumun üzerine Avrupa'ya gitmem rasyoneldir. Daha ucuz, daha uygun ve daha kaliteli. Tüm bu fiyatlama davranışlarının sosyolojik temelleri var yani. Fakat sosyolojik temellerinden bahsettik de hiç mi ekonomik temelleri yok? Bir kere şunu söylemek gerekir. Maliyet artışları fiyatları doğrudan yukarı yönlü ittiriyor. Yani hele ki kiralar. OECD ülkeleri arasında gıda enflasyonunun %71 ile açık ara en farklı olduğu, en yüksek olduğu ülke biziz. Bizim arkamızdan %7,5 ile İzlanda geliyor. OECD grafiğini paylaşamamış, yani zorlanmış %71'i gösterirken böyle üstün grafik yapmışlar. Neyse. Fakat bu gıda enflasyonu da fiyatları açıklamaya yetmiyor. Yani tamam, bir gösterişli tüketim var. O gösterişli tüketim nedeniyle fiyat yükselse bile talep aşağı inmiyor. Tamam. Gıda enflasyonu da var ama bu da etkili değil. Çünkü bizde TL cinsinden yükseldiği gibi döviz cinsinden de yükseliyor fiyatlar. Yani bizim döviz cinsinden yaşadığımız enflasyon Avrupa'dan daha fazla. Avrupa bizden çok daha zengin olmasına rağmen yeme içme konusunda nasıl bizden daha ucuz olabiliyor? Bu noktada ilk odaklanması gereken nokta dövizin fiyatının piyasa gerçeklerine uygun olup olmadığıdır. Yani biz bir döviz kuru görüyoruz da o kur aslında gerçek kur mudur? Siz döviz kurlarını yapay biçimde baskılar fakat buna rağmen enflasyonu durduramazsanız ülkenizdeki her şeyin fiyatı artarken döviz cinsinden de fiyat artar çünkü döviz sabit. Bu eğilim ithalatı da patlatır, insanlar Avrupa'ya kaçar ve döviz kıtlığı daha da artar ve günün sonunda döviz kuru söz konusu bu enflasyona uyum sağlar. Yani günün sonunda döviz kuru sabit de tutamamış olursunuz. Emre Alkin de analizinde tam da bu konuya yer vermiş.
En büyük hatamız da en baştan başlamak için döviz kurlarını kontrol etmeye çalışıyoruz. Nedir korku? Korku aklın katili. Korku şu, döviz kuru yükselince enflasyon yükselecek. Doğru. Ama Döviz kurunu tuttuğumuz için enflasyon daha beter yükseliyor.
Döviz kurunu suni şekilde sabit tutup buna rağmen enflasyonu durduramadığınızda tüm fiyatlar döviz cinsinden artıyor. Günün sonunda Avrupa'dan daha pahalı hale geliyor İstanbul. Bu durumda talebin düşmesi lazım ama düşmüyor. Neden? Çünkü tüm bu ekonomik patikada ilerlenirken zengin daha zengin, yoksul da daha yoksul oluyor. Dışarıda yiyip içme hizmetinin asıl müşterileri olan yüksek gelir gruplarının gelirleri arttıkça fiyatlar da bu kesimlere adapte oluyor. Bir kurabiye 110 lira olur mu sorusu da böylece cevap buluyor. O parayı veren varsa neden yükselmesin? Az şey demiyorum, son 5 yıl baz alındığında OECD verilerine göre dünyada gelir dağılımının en sert bozulduğu birinci ülkeyiz. Bizden daha sert bozulan gelir dağılıma sahip başka bir ülke yok. Zenginle yoksul arasındaki uçurumun daha sert arttığı bir başka ülke yok. Bu çok önemli bir gelişme. Haliyle yeme içme hizmeti de zenginleşen kesimlerin cebine göre hareket ediyor. Sabit ücretli, meslek sahibi kesimler ise bu hengamede enflasyon dayağını yiyen kitleye dönüşüyor. Fakat yine yalnızca bu değil. Özellikle varlık fiyatlarındaki artışı da analize dahil etmek gerekir. Yani ev araba talebi. Normal şartlarda sabit ücretli meslek sahibi kesimler için ev almak, araba almak artık hayal oldu, bunu biliyorsunuz. Şimdi düşünelim, bir beyaz yakalısınız veya bir inşaat işçisiniz, ne fark etmez. 60-70 bin lira bir aylık geliriniz var diyelim ki. Ev almanız hayal. Tasarruf etseniz enflasyon karşısında eriyor tasarrufunuz. Para biriktirerek hayalinizi kurduğunuz bir şey de kalmamışsa neden para biriktireseniz ki? Pazar günü Now TV'deki Benden Söylemesi programında Meleha Okur bu noktaya da parmak bastı.
Ülkede satın alma göstergesi gücü olan insanların artık konut ve araba almakta zorluk çekeceğini gösteriyor. Peki onlar ne yapıyor? Gel ben biraz farklı bakayım. Onlar tasarruftan vazgeçiyor.
Çok güzel bir yer.
O yüzden tasarruftan vazgeçtikleri için aman sen de gününü yaşa diyorlar. Zaten o yüzden
3 günlük dünya diyor.
3 günlük dünya diyor. Çok herkes doğru, diyor ya doğru. Bu ülkedeki evet. Bütün restoranlar dolu, publar dolu, orası dolu. O yüzden oraları dolduruyorlar. Lüks tüketim ithalatına baktığında artış var.
Aynen öyle.
Artışın evet. Nedeni bu. Ve bu insanlar zenginmiş gibi görünüyorlar ve zenginmiş gibi yaşıyorlar. İşte %25'lik bandın, uçan enflasyonun yarattığı sosyolojik sonuç budur.
Çok doğru. Hem gelir dağılımı bozuluyor, zengin daha zengin oluyor, hem de orta sınıflar için mülk sahibi olmak imkansız hale gelince tasarruf eğilimi düşüyor. Niye tasarruf yapayım ki? Para biriktirip ev mi alabileceğim? Alamayacaksam koy ver gitsin. Kaç paraymış bir İskender? 500 lira. Canımız sağ olsun. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Hazır bu kadar para vermişken çek şöyle fiyakalı bir fotoğrafımızı da havamızı bulalım. Yeni rejimin ekonomi politikaları sınıflar arası uçurumu keskinleştiriyor. Sınıf bile denmez artık. Kastlar tartışılmalı belki de. Kastlaşmış bir toplumsal yapıda üst kastlar ile alt kastların tüketimi dahi sert şekilde ayrışıyor. Orta sınıflar Bangladeşliler gibi çalışıp Belçikalılar gibi tüketmeye çabalıyor. Ah benim canım orta direğim, ne çektin sen bu düzende? İtibarını elinden aldılar, Instagram'lara düştün. Ev araba hayal oldu, koy ver gitsin dedin. Avrupalılar senden ucuz yaşıyor, sen de vize kuyruğundasın. Alman vize verirse belki gidersin seneye. Orta sınıfın hali yaman da, peki yoksul halk sınıfları? Onlar ise bu piramidin en altında kelimenin gerçek anlamıyla yaşam mücadelesi veriyor. Bu hafta Nav Haber'den Derya Özcan'ın bir haberi sosyal medyada yankı buldu. Avcılar'da oturan Kelleci ailesi bayramda belediye otobüslerinin bedava olmasından istifade ederek evin önüne gelmişti. Ailenin 17 yaşındaki evladı Çağdaş ise İstanbul'da ilk defa bu sayede deniz görebilmişti.
Tarihi mekanlarımızı da gezdik önce burada. Çok hoşuma gitti. Kendi tarihimi öğrenmek çok güzel benim için. Ben çok seviyorum. Biraz pahalı olduğu için ancak biraz gezebiliyoruz.
Hayatında ilk kez gördüğü vapura uzun uzun baktı. Doğup büyüdüğü İstanbul'da denizi ilk kez bu kadar yakından gördü. 17 yaşındaki lise öğrencisi Çağdaş Kelleci hep merak ettiği Eminönü'ne ilk kez bu bayram gelebildi.
Bizim mahalleden bir tane otobüs var 142F. O normalde hiç dolu olmazdı. Bayram olduğu için olması gerekiyor. Aşırı doluydu. İlk defa bu kadar dolu gördüm onu.
İnşaat işçisi baba toplu ulaşım araçları ücretsiz diye ailesiyle Eminönü'ndeydi. Sadece oğluna balık ekmek alabildi. Anne baba evden getirdikleri yiyeceklerle geçirdiler günü.
Ekonomi düzelirse bunlar da düzelir diyerek basitleştirebileceğimiz bir mesele değil bu. Çünkü ekonomi finanstan ya da sayılardan ibaret değil. 16 Nisan 2017'de onayladığımız Türk TV Başkanlık Sistemi'nin sadece politik vizyonu değil, politik vizyonuyla da ilgili olan ekonomik vizyonun dayattığı bir sonucu yaşıyoruz. Girişte dedik ya, 200 yıllık bir tarihsel yolculuğun tersine çevrilmesidir Türk TV Başkanlık Sistemi. 200 yıllık yolculuğumuzun özünde eşitlik ve özgürlük mücadelesi vardı. Ulusun taçlılara karşı mücadelesiydi Türk modernleşme tarihi. Bu haliyle özünde eşitlikçiydi, imtiyazlara karşı bir ayaklanmaydı. İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitle yaratmak arzusundaydı. Yapamadı, tamam, ama bu arzudaydı. Yani menzili bu yöndeydi. Belki bugün taçlılar yok ama tıpkı 100 yıl önceki taçlılar gibi yaşayan tüfeğli bir sınıfın egemenliği altında yaşıyoruz. Range Rover'lar, Mercedes'ler, Monaco yat kulübünde inen ıstakozlar vesaire. Görgüsüzlük sıradanlaşmış, lümpenliğe itibar atfedilir olmuş. Toplumumuz haysiyetini kaybederken itibarını korumaya çalışıyor. Bu toplum da itibarı yalnızca parayla ölçüyor. Diyeceğim o ki, bundan 50 yıl önceki toplumumuzla bugünkü arasında dağlar kadar fark var. Aynı toplum değil bu toplum. Yaşanan değişim yalnızca fiyatlarla, sayılarla açıklanamaz. Sosyal bir çürüme yaşıyoruz ve Yaşar Usta eskisi kadar itibarlı değil artık bu toplumda.
Sen büyük patron, milyarder, para babası, fabrikalar sahibi Saim Bey, sen mi büyüksün? Hayır, ben büyüğüm. Ben Yaşar Usta. Sen benim yanımda bir hiçsin, anlıyor musun? Bir hiç. Gözümde pul kadar bile değerin yok.
İtibar parada pulda. Yaşar Usta'nın değil, Zaim Bey'in cumhuriyeti bu. Yaşar Usta da ezilirdi. O da yoksulluk yaşardı ama hiç değilse itibarlı adamdı Yaşar Usta. Şimdi o itibarı da kalmadı. Halbuki cumhuriyet Yaşar Usta'nın itibarından ibaretti. O itibar yoksa, egemenler Yaşar Usta'nın itibarını gözetmiyorsa ortada bir cumhuriyetten de bahsedilemez. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal'in Bulgaristan'da ateşe milterlik döneminde yaşadığı bir anısı cumhuriyetin temel felsefesine ilişkin de fikir veriyor. Bu anıyı ünlü besteci Fikret Kızılok müzikal bir tatla anlatıyor.
Bir gün Sofya'nın müzikli bir çay bahçesinde birden yanı başıma bir Bulgar köylüsü geldi. Garson onunla ilgilenmekten hoşlanmadı. Köylü, Bulgaristan benim çalışmamla yaşatılıyor. Bulgaristan benim tüfeğimle korunuyor. Verin çayımı, pastamı, alın parasını dedi. Ben de köylüden yana çıktım. Benim de köylüm böyle olmalı dedim. İşte böyle olmalı.
Cumhuriyet hak bilincidir. Üreten biz isek yöneten de biz olacağız demektir. Bu cumhuriyet benim vergilerimle, benim üretimimle ayakta duruyorsa o halde benim de hakkımdır bu ülkenin denizinden, kumsalından faydalanmak diyebilmektir. Aksi halde lümpenleşen, çürüyen bir toplumsal düzenimiz olur ki bu düzende de kimse yaşamak istemez. Ki istemiyor da zaten, görüyorsunuz. Yurt dışına göçün arkasındaki motivasyon yalnızca ekonomik sebeplerle açıklanamaz. Sosyal çürümeden kaçıyor insanlar. Emekçi sınıfların eşleriyle, çocuklarıyla tatile gidebilmesi, dışarıda iki kadeh bir şey içip arada sırada yemek yemesi az şey değildir. Bunlar bu toplumun haysiyetine ilişkin şeylerdir. Kadın erkek, zengin fakir, her türlü eşitlik bilincinin temelinde de işte bu ülkü yatar. Bu ülkünün adı cumhuriyettir bizde. Eşitlik ve özgürlük ülküsü. Bir topluluğu, toplum yapan da bunlar değil midir? Eşitlik ve özgürlük. Trend Topi'yi Podbi Media ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar sofranızda sizi mutlu eden yemekleriniz olsun. Hoşça kalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.